Anton Çeho. Hanımefendi. Seslendiren Akın Altan. 1. Bir çift saf kanatın çektiği yaylı araba kurumuş tozlu otları çıtır çıtır ezerek köyün yaşlılarından Maksim Jurkin'in evine yaklaştı. Arabada Yelena Yegorovna Strakova adında bir hanımefendi ile onun çiftliğinin yöneticiliğini yapan Felix Abramovich Rzhevetsky vardı. Felix Abramovich arabayı durdurarak çevik bir hareketle yere atladı, eliyle evin pencere camına birkaç kez vurdu. Fersiz bir ışık yandı odada. ''Kim o?'' diye soran yaşlı bir kadın sesi duyuldu içeriden. Az sonra Maksim Jurkin'in karısının başı camın arkasında gözüktü. ''Hanımefendi, Nini, bir dakika dışarı çıkar mısın?'' diye seslendi. Yaşlı kadınla birlikte Maksim Jurkin de kapıda belirdi. İkisi yerlere kadar eğilerek önce hanımefendiye, sonra çiftlik yöneticisine selam verdiler. Hanımefendi yaşlı adama şöyle bir baktı. ''Söyler misin? Bu ne demek oluyor?''
''Bir şey mi olmuş hanımefendi?''
''Bir de bilmez gibi soruyorsun. Nerede Stepan?''
''Evde değil, değirmene gitti.''
''Söyler misin, o kendini ne sanıyor? Neden işini bırakıp gitti? Nedir bizden istediği?''
''Hanımefendi, biz de bilmiyoruz. Nereden bilebiliriz ki?''
''Onun bu davranışı çok kötü. Gördüğünüz gibi arabam sürücüsüz kaldı. Bu seferlik Felix Abramovich bir iyilik yapıp hem atları koştu hem de yaylıyı buraya kadar getirdi. Oğlunuzun yaptığı düpedüz düşüncesizlik. Başka ne diyebilirim ki? Yoksa aylığını az mı buluyor?''
Yaşlı adam pencereleri süzen çiftlik yöneticisine yan yan bakarak ''Onun aklından geçenleri yalnız Hazreti İsa bilir.'' dedi. ''Bize de bir şey söylemedi. Ne düşündüğünü nereden bilebiliriz? Aklına esmiş, çekip gitmiş. Çok başına buyruktur. Dediğiniz gibi belki de aylığını az buldu.''
Felix Abramovich pencerelerden birine gözünü dikmişti.
''Şurada kutsal tasvirlerin bulunduğu köşede biri yatıyor. Kimdir o?''
''Büyük oğlum Semyon, beyim. Stepan evde değil.''
Hanımefendi bir sigara yaktı. ''Onunkisi saygısızlığın dik alası. Hiç iyi yapmadı. Monsieur Rzhevetsky, Stepan'a ne ücret ödüyoruz?''
''Ayda 10 ruble.''
''Madem 10 ruble az geliyor, biz de 15 verelim. Ama kendisi bir şey söylemedi ki. Çekip gitti. Vicdana, dürüstlüğe sığar mı?''
Rzhevetsky her sözcüğü vurgulayarak hanımefendiyi destekledi. ''Ben her zaman söylemişimdir. Bu insanlara fazla yüz vermeyeceksiniz. Ama siz beni dinlemediniz. Asalakları şımarttınız. Aylığının tümünü ödemeyecektiniz. Gördünüz, bir yararı dokundu mu? Şimdi de ücretini yükseltmeye kalkıyorsunuz. Merak etmeyin, işinizi bırakamaz. Anlaşma yapmışsınız, işe başlamış.''
Lehasıllı yönetici yaşlı babaya döndü.
''Bak Maksim, senin oğlanın yaptığı domuzluktan başka bir şey değil.''
Fransızca, ''Yeter artık.''
''İşittin mi beni cahil köylü? Madem işe başladı, adam gibi hizmet etsin. Kafasına estiği zaman bırakıp gitmek de ne oluyor? Hele yarın bir gelsin, ben ona ne yapacağımı bilirim. Sen de iyi düşün koca karı. Elimden çekeceğiniz var.''
Fransızca, ''Yeter, Rzhevetsky.''
''Alacağınız olsun. İşiniz düştüğünde yanıma gelebilecek misiniz bakalım? Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmam. Siz insan mısınız be? İyi sözden de anlamıyorsunuz. Ama neden anladığınızı biliyorum ben. Kötek, kötü davranış. Onu bunu bilmem. Yarın Stepan'ı karşımda göreceğim.
Söylerim kendisine. Söyleyince gelir. Gelmeyip de ne yapacak?''
Yelena Yegorovna, ''Aylığını artırdığımı da söyle,'' dedi. ''Arabacısız nasıl yaparım ben? Çalışmak istemiyorsa açıkça söylesin. O zaman başkasını ararız. Yarın sabah konakta olsun, tamam mı? Bu kaba davranışından ötürü çok üzüldüğümü bildirin. Sen de oğlunun kulağını bük Nine. Umarım fazla bekletmez, bir daha peşine adam göndermeye zorlamaz beni. Yanıma yaklaş, anacığım. Bu senindir, oldu mu? Böyle koca bebeklerle uğraşmak sana da zor gelmeli. Hadi al, al.''
Cebinden çıkardığı güzel sigara tabakasının kapağını açtı, sigaraların altından sarı bir kağıt para alıp yaşlı kadına verdi.
''Bak, oğlun gelmeyecek olursa aramız iyice bozulur. Böyle şeylerden hoşlanmam. Umarım bekletmeden gelecektir. Siz gene de kulağını bükün. Hadi Felix Abramovich, gidelim artık. Esen kalın.''
Rzhevetsky arabaya sıçradı, dizginleri toplamasıyla yaylının yumuşak yolda hareket etmesi bir oldu. Yaşlı köylü,
''Kaç para verdi?'' diye sordu karısına.
''1 ruble.''
''Getir onu bana.''
Böyle diyerek kağıt parayı aldı.
İki eliyle birden okşadı. Özenle katlayıp cebine soktu. Evlerine girdiklerinde oğlunu kaldırdı. ''Bu iş tamam, Stepan. Değirmene gittin diye hanımefendiye bir yalan kıvırdın. Öyle korktu ki görmeliydin.'' Yaylı iyice uzaklaşarak görünmez olunca Stepan pencereye yaklaştı. Korkusundan bedbeniz kalmamıştı. Titriyordu. Pencereyi açıp yarı beline dek dışarı sarktı. Ağaçları uzaktan koyu koyu gözüken bahçeye doğru yumruğunu uzattı, birilerine gözdağı verircesine sallamaya başladı. Bahçe, bey konağının bahçesiydi. Yumruğunu 5-6 kez salladıktan sonra geriye çekildi. Pencere kanadını gürültüyle kapattı. Hanımefendinin gidişinden yarım saat sonra Maxim Jurkin'in evinde akşam yemeği yeniliyordu. Yaşlı Jurkin'le karısı yağ lekeleriyle kaplı masanın ocağa yakın ucuna oturmuşlardı. Karşılarındaysa eve iznini geçirmeye gelen büyük oğulları Semyon vardı. Sarhoş kırmızı yüzlü, uzun çopur burunlu, hafifçe sulu gözlü Semyon, saçlarının kırlaşmış, tepesinin açılmış olmamasına, gözleri babasının çingene gözleri gibi kurnaz kurnaz kırpışmamasına karşın tıpatıp Jurkin'in aynısıydı. Semyon'un yanındaysa evin ikinci oğlu Stepan oturuyordu. Güzel sarışın başını yumruklarına dayayarak oturan Stepan'ın fazla bir şey yediği yoktu. İsle kaplı tavana dik dik bakarken derin düşüncelere dalmıştı. Stepan'ın karısı Maria'nın sofraya koyduğu lahana çorbasını sessizce içip bitirdiler. Çorba bitince Maxim Jurkin, ''Götür'' dedi. Maria boş tası masadan aldı, ocak uzakta olmadığı halde oraya kadar götüremedi. Ayağı bir yere takılıp tökezledi, hemen oracıktaki sıraya kapaklandı. Tas elinden düştü, eteğinden aşağı kayıp yere yuvarlandı. Ardından hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Niçin ağlıyorsun?'' diye sordu kaynatası. Maria'nın hıçkırıkları daha bir yükseldi. 2 dakika kadar böyle geçti. Bu duruma dayanamayan koca karı yerinden doğruldu, ocakta ısınan lapayı alıp sofraya getirdi. Stepan ayaklandı onun ardından. Öksürerek, ''Sus, ağlama!'' diye çıkıştı karısına. Ama Maria'nın hıçkırıkları kesilmek bilmiyordu. Stepan, ''Sus dedik sana!'' diye bağırdı bir kez daha. Bu sefer Semyon karıştı işe. Gür saçların örttüğü ensesini öfkeyle kaşıdı. ''Karı zırlamasından hiç hoşlanmam. Durmadan zırlarlar ama niçin zırladıklarını kendileri de bilmezler. Karı milleti dememişler boşuna. Madem kendini tutamıyorsun, git o zaman dışarıda zırla.'' ''Kadınlar gözü suludur.'' dedi babaları. ''Neyse ki akıttıkları suya para vermiyoruz. Kendiliğinden akıp gidiyor. Daha ne ağlıyorsun gelin kızım? Hadi kes artık. Korkma, Stepka'yı elinden almazlar. El bebek gül bebek seni fazla şımarttık anlaşılan. Hadi kalk da lapanı ye.'' Stepan karısına doğru eğildi, dirseğine hafifçe vurdu. ''Susmayacak mısın daha? Hadi kes artık.'' Maria gene susmayınca onun üzerinde yattığı sıraya yumruğunu indirdi. Pezevengin kızı sen de. O anda kendi gözünden de bir damla yaş parlayarak yanağından aşağı yuvarlandı. Stepan gözyaşını sildi, masaya oturdu, lapasını yemeye koyuldu. Bunun üzerine Maria da kalktı. Ama hıçkırarak ocağın yanına, herkesten uzak bir yere oturdu. Masadakiler lapalarını bitirdiler.
''Maşa, kvas getir!'' diye bağırdı Maxim Jurkin. ''Evin gelini görevini unutmamalı. Küçük değilsin artık. Sümüklerini akıtıp durmaktan utanmıyor musun?''
Maria soluk ağlamaklı bir yüzle oturduğu yerden doğruldu, kimseye bakmaksızın kvas dolu kepçeyi kaynatasına uzattı. Kepçe elden ele dolaştı, içme sırası kendisine gelince Semyon kepçeyi aldı, istavroz çıkardı, bir yudum içti ama kvas boğazında düğümlenip kaldı.
''Niçin kıkır diyorsun?'' diye sordu babası.
''Hiç, aklıma bir şey geldi de.''
Semyon böyle dedikten sonra başını arkaya attı. Kocaman ağzını açarak kıkırdamasını sürdürdü. Bir yandan da sinsi sinsi kardeşine bakıyordu.
''Demin hanımefendi geldiğinde ne dedi biliyor musun?''
Stepan'ın gözleri abinin yüzüne çakılmıştı. Utancından kıpkırmızı kesildi.
''15 ruble yaptı aylığını.'' diye araya girdi babaları.
''O da ne ki? 100 rubleye bile çıkarır. Yeter ki istemesini bil. Tanrı canımı alsın çıkarır.''
Semyon bunları söyledikten sonra göz kırptı, gerindi.
''Ah, o karı benim elime bir geçse, iliğini hemen sömürürdüm.''
Büzüşerek kardeşinin omzuna bir yumruk indirdi. Kahkahayı bastı.
''Ama nerede sende o yürek? Çok utangaçsın be kardeşim. Erkek milletine utanmak yaraşır mı? Kısaca salağın tekisin. Hem de dik alası.''
''Salak olduğu kesin.'' dedi yaşlı adam da. Ocağın yanından gene hıçkırıklar yükseldi.
Görüyorsun, senin avrat zırlıyor durmadan. Kıskançlıktan bütün bunlar. Hani öbür karıya gideceksin ya, zavallının ödü patlıyor. Karı zırlamasından oldum olası nefret etmişimdir. Şurama bir bıçak saplanır sanki. Ah, siz karılar yok musunuz? Tanrı sizleri ne diye yaratmış bilmem ki. Yeryüzündeki varlığınızın sebebi nedir? Eh, yedirdiğiniz yemek için teşekkürler. Şimdi olsa bir de şarap içerdik. Ne güzel düşler görürdük. Senin hanımefendinin şarabı da bol olmalı, Stepan. İç içebildiğin kadar. Ama hepsi senin olsun, ben istemem.
Abi, çok duygusuz bir adamsın sen. Stepan böyle söyledikten sonra arabanın yaygısını kucakladı, evden çıktı. Semyon da arkasından. Avluda Rusya'ya özgü durgun mu durgun bir yaz gecesi karanlığı bastırmıştı. Uzaklardan tepelerin arkasından ay yükseliyordu. Gökyüzünün karşı köşesinde ise parça parça dağılmış, kenarları gümüş parlaklığında bulutlar vardı. Gökyüzü baştan başa sarımsı yeşil karışımı hoş bir renge bürünmüştü. Yıldızlar ayın yükselmesiyle birlikte ürküp parlaklıklarını içlerine çekmiş gibiydiler. Irmaktan çevreye insanın yüzünü okşayan serin bir nem yayılıyordu. Peder Grigori'nin evindeki saat akşamın 9'u olduğunu çatlak sesiyle bütün köye duyurdu. Çıfıt meyhaneci dükkanının kepenklerini çarpa çarpa kapadı, kapısının üstüne isten kararmış küçük fenerini astı. Sokakta, köyün evlerinin avlularında incin top oynuyordu şimdi. Stepan, araba yaygısını otların üstüne serdi, üzerine uzanıp yattı, bir kolunu başının altına koydu. O sırada Semyon da öksürerek onun ayak ucuna oturdu. ''Hımm'' diye hafif bir ses çıkardı. Bunun ardından bir sessizlik çöktü. Semyon oturuşunu düzeltti, küçücük piposunu yaktı.
''Bugün Trofim'in meyhanesine gitmiştim.'' dedi. ''Bira içtim. Tam 3 şişe bitirmişim. Pipodan birkaç kez çekmek ister misin Stepan?''
''Yok, istemem.''
''İyi tütündür. Şimdi çay olsa da içsek.''
''Hiç hanımefendinin konağında çay verdiler mi sana?''
''Güzel miydi?'' ''Çok güzel olmalı. Kilosu 10 rubledir en azından. Kilosu 200 rubleye olanlar da vardır.'' ''Yemin ederim vardır. Kendim içmedim ama bilirim. Kentte bir dükkanda tezgahtarlık yaptığım sırada gördüm. Hanımefendilerden biri alırdı da, aa nasıl mis gibi kokardı bir bilsen. Kokusunu unutamıyorum. Yarın hanımefendinin konağına gidiyorsun değil mi?
Beni rahat bırak.
Hemen kızma canım. Seninle konuşuyoruz, kötü bir şey söylemiyorum ki. Kızman gerekmez. Ancak oraya niçin gitmek istemediğini anlamıyorum. Sen de bir tuhafsın. Parası bol, yemekleri nefis, içebildiğin kadar da içki. İstersen en iyisinden çay, türlü türlü sigaralar.
Bir süre sustu, sonra yeniden başladı.
Üstelik güzel kadın. Karı yaşlı olsa başına belayı aldın demekti. Ama böyle biriyle yaşamak büyük mutluluk. Kadın değil, ateş, kor parçası vallahi.
Boynu da ne güzel. Biçimli, ince ince tüylü.
Stepan döndü, abinin yüzüne dik dik baktı.
Günah, günah hiç düşündün mü?
Ne günah? Yoksul adama günah mı olurmuş?
Cehennem ateşinde yanmak için zengini de bir yoksulu da. Ayrıca biz yoksul muyuz? Yoksul değiliz.
Yok canım, günah bunun neresinde? Onu sen baştan çıkarmadın ki. O kendi ayağıyla geldi. Bostan korkuluğundan başka bir şey değilsin sen.
Sen de haydutun birisin. Düşüncelerinden belli.
Semyon içini çekti. Dedik ya, salaksın sen, salak. Mutluluğun ne demek olduğunu anladığın yok. Duygularını yitirmişsin.
Anlaşılan çok paran olmalı.
Cebine para girsin istemiyor musun?
İsterim ama kendi param olursa.
Ama hırsızlık yapmıyorsun ki. Kadın kendi el ceyiziyle veriyor sana. Ben de tutmuş, senin gibi bir mankapaya laf anlatmaya çalışıyorum. Sana laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha güç.
Semyon doğruldu, birkaç kez gerindi.
Bir gün pişmanlık duyarsın ama o zaman da iş işten geçer. Bak aslanım, bundan böyle gözüm görmesin seni. Stepan diye bir kardeşim yok artık. Cehenneme kadar yolum var. Senin aptal ineğin sana yeter de artar bile.
Maria mı inek?
Hem de daniskası.
Ya demek öyle. Sen bana bakar mısın? İnek dediğin bu kadının eline su dökecek adam değilsin sen. Yıkıl karşımdan.
Hem senin için iyi olurdu hem de bizim için aptal.
Hadi bas git.
Gidiyorum işte. Sana bir güzel sopa çekmeli.
Semyon döndü. Islık çala çala evlerine doğru yürüdü. Aradan 5 dakika kadar geçmişti ki Stepan yakınlarda bir yerde kuru otların çıtırdadığını işitti. Karısı Maria'ydı gelen. Maria yaklaştı, bir süre dikildikten sonra Stepan'ın yanına uzandı.
''Gitme, Stepan.'' diye fısıldadı genç kadın. Gitme bir tanem. Seni mahveder bu kadın. Polonyalısı yetmedi. Şimdi de sana el atıyor. Sakın gitme ona, Stepancığım.
Üzerime fazla düşme. Maria'nın gözyaşları sicim sicim yağan sıcak yağmur damlaları gibi Stepan'ın yüzüne döküldü.
Acı bana Stepan. Üstelik boğazına kadar günaha batacaksın. Benden başkasını sevme. Gitme o kadına. Madem Tanrı önünde benimle nikahlandın, benimle yaşayacaksın. Öksüzün biriyim ben. Senden başka kimsem yok.
Artık boşlar mısın yakamı? Gitmeyeceğim dedim ya. Şimdi bir de sana mı laf anlatalım?
Gitme, ne olursun yiğidim. Buna dayanamam. Stepancığım, yakında çocuklarımız olur. Beni bırakırsan vebal altında kalırsın. Babanla Semyon aklını çeliyorlar. Aldırma sen onlara. Onlar insan değil, hayvan.
Hadi uyu artık.
Uyuyorum Stepancığım, uyuyorum.
Maxim Jurkin'in sesi duyuldu o sırada. Maria, neredesin? Gel, seni anan arıyor.
Maria ayağa fırladı, saçlarını düzeltti, eve doğru koştu. Maxim Jurkin'in oğlunun yanına geldi. Sırtından giyeceklerini çıkarıp yalnız iç çamaşırlarıyla kaldığı için ay ışığında hortlağa benzetilebilirdi. Kafasının dazlak yerinde, çingene gözlerinde ayın ışıltısı yansıyordu.
''Yarın hanımefendiye gitmiyor musun?'' diye sordu Stepan'a. Delikanlıdan yanıt gelmedi. ''Gideceksen erkenden git. Belki atlar gebrelenecektir.'' 15 ruble alacağını da aklından çıkarma. 10 rubleye razı olayım deme sakın.
Hayır, oraya gidecek falan değilim.
Bu da nereden çıktı?
Öyle işte. İstemiyorum.
Ama neden?
Kendin daha iyi bilirsin.
Bak Stepan, kocaman adamsın. Sana sopa çekmeye zorlama beni.
Döversen döv.
Babaya böyle mi karşılık verilir? İyi düşün Stepan. Babanla konuştuğunu unutma. Emdiğin sütün kokusu daha ağzında duruyor. Benimle böyle nasıl konuşursun?
Çalışmayacağım, dedim. Hepsi o kadar. Hem kiliseye gidiyor, hem de Tanrı'dan korkmuyorsunuz.
Bak şu kafasıza. Ben de yeni bir ev yaptırıp karınla seni bizden ayırmayı düşünüyordum. Peki, şimdi ne olacak? Keresteyi kimden alacağız? Bayan Strakova'dan. Yani hanımefendiden başka güvendiğimiz kim var? Ayrıca borç para isteyecek olsak kime gideriz? Strakova'ya mı, yoksa başka birine mi? İsteyince kereste de verir, para da. Geriye istemez, öylece bağışlar. Armağan gibi.
Onun armağanı kendinin olsun.
Bak, döverim sonra.
Döversen döv.
Maxim Jurkin sırıttı, elini ileri uzattı. Elinde bir kırbaç tutuyordu. ''Bak, döverim, diyorum.''
Stepan, ''Beni rahatsız etme artık.'' dercesine sırtını babasına döndü, istifini bozmadan yatmasını sürdürdü.
''Ya, demek gitmeyeceksin. Ciddi misin?''
''Öyle. Gidersem Tanrı cezamı versin.''
Maxim elini havaya kaldırdı. Stepan kolunda, yanağında şiddetli bir acı duydu. Bunun üzerine deli gibi ayağa fırladı.
''Vurma, baba vurma. İşitiyor musun beni? Vurma.''
Maxim bir anlık duraksamadan sonra ikinci kez vurdu. Ardından üçüncü kez. Babanın buyruğunu yerine getirmelisin. Söyle, gidecek misin dürzü?
Vurma, vurma dedik sana.
Böyle diyerek yaygının üstüne yığıldı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir yandan da,
gideceğim, tamam gideceğim ama şunu unutma. Bundan böyle mutlu olamayacaksın. Lanetlisin çünkü, diye söyleniyordu.
Heh, şimdi aklın başına geldi mi? Benim için değil, kendi iyiliğin için gitmelisin. Yeni ev isteyen ben değilim. Döverim demiştim. Bak işte gördün.
Gideceğim ama beni kırbaçlamanı da unutmayacağım.
Kes artık. Bu laflarla gözümü korkutamazsın. Bunu bir daha söylersen...
Peki, peki. Yarın gideceğim. Stepan hüngür hüngür ağlamayı bıraktı. Karın üstü uzanıp sessizce ağlamasını sürdürdü.
İstediğin kadar ağla şimdi. Bu sana ders olsun. Yarın erkenden gideceksin. Bir aylık ücretini önceden al. 4 günlükte çalıştığına karşılık. Avradına eşarp parası olur. Kırbaçladığım için gönül koyma bana. Babanım ben. İster sever, ister döverim. Bunu böyle bil. Uyu şimdi.
Maxim Jurkin sakalını sıvazlayarak evinin yolunu tuttu. İçeri girerken,
''Bir güzel kırbaçladım onu.'' der gibi geldi Stepan'a. Semyon kıs kıs gülüyordu. Saat 10 sularında Peder Grigori'nin evinden ayarı bozuk bir piyanonun tıngırtıları duyuldu. Karısı hemen hemen her gece çalışma yapardı. Garip tıngırtılar köyün bir ucundan öbürüne yayıldı. Stepan uyandı, bahçenin çiti üzerinden atlayıp sokağa çıktı. Irmak kıyısına doğru yürüdü. Irmak civa ışıltısıyla parlıyor, durgun yüzeyinde yıldızlarıyla ayıyla birlikte gökyüzünü olduğu gibi yansıtıyordu. Çepeçevre bir ölü sessizliği vardı. Tek yaprakçık kımıldamıyordu. Yalnızca duyulan bir cırcır böceğinin ara sıra cırıldamasıydı. Stepan ırmak kıyısına oturdu. Başını yumruklarının arasına alıp gözlerini durgun suya dikti. Karanlık düşünceler birbiri peşinden zihnine doluşuyordu. Çiftliğin bahçesini çevreleyen düzgün kavaklar dimdik göğe yükseliyordu. Kavaklar arasından bey konağının pencerelerinden ışık sızdığına göre hanımefendi uyumamıştı daha. Stepan, kırlangıçlar ırmağın üzerinde uçmaya başlayıncaya değin orada oturmasını sürdürdü. Güneş doğup gökte ay iyice donuklaşınca oturduğu yerden kalktı, elini yüzünü yıkadı, doğuya dönüp duasını okudu, sonra hızlı, kararlı adımlarla geçit yerine doğru yürüdü. Derin geçitten geçip karşı yakaya ulaşınca bey konağına yöneldi. 2. Sabahleyin uyanır uyanmaz Yelena Yegorovna Strakova'nın ilk işi ''Stepan geldi mi?'' diye sormak oldu. ''Geldi'' dedi oda hizmetçisi. Strakova gülümsedi. ''Aa iyi, nerede şimdi?'' ''Ahırda hanımefendi.'' Hanımefendi yatağından aşağı atladı, çabucak giyindi, yemek odasına kahvesini içmeye indi. Strakova epeyce genç gösteren orta yaşlarda bir kadındı. Ancak gözleri ona ele vermekteydi. 30'unu devirmiş, kadınlık çağının çoğunu geride bırakmıştı. Derinden kuşkuyla bakan ela gözleri daha çok bir erkeğin gözlerini andırıyordu. Aslında güzel sayılmazdı ama erkeklerin başını döndürmeyi bilirdi. Sağlıklı, dolgun, şirin bir yüzü vardı. Semyon'un sözünü ettiği boynuyla gövdesinin üst bölümü ise gerçekten baştan çıkarıcıydı. Semyon eğer minicik kadın ellerinin ayaklarının güzelliğinden anlamış olsa herhalde bu konuda da epey çenesini yorardı. Hanımefendinin sade, hafif, ince bir giyimi vardı. Tembellik edip tuvaletine özenmediği için saçının biçimi pek göz doldurmuyordu. İçinde yaşadığı bütün bu yerler, bu çiftlik kendinin değildi aslında. Hiç evlenmemiş bulunan erkek kardeşinindi. Kardeşi Petersburg'dan ayrılmaz, çiftlikle de pek kafasını yormazdı. Yelena Yegorovna, kocası Albay Strelkov'la boşanınca buraya yerleşmişti. Bir yıl bile sürmeyen bir evlilikti bu. Evliliklerinin daha 20. gününde kadın adama ihanet etmiş, daha sonra da ayrılmışlardı. Aklı başında bir adam olan Albay Strelkov da Petersburg'da oturur, boşandığı karısını, kadının kardeşinin çiftliğini düşündüğü kadar bile düşünmezdi. Kahvesini bitirir bitirmez Strelkova Stepan'ı çağırmalarını söyledi. Stepan geldi, kapıda dikildi. Öfkeli, sıkıntılı bir duruşu vardı. Yüzünün solukluğu, saçlarının dağınıklığı, sert bakışlarıyla kapana kısılmış bir kurdu andırıyordu. Hanımefendi genç köylüye baktı, yüzü hafifçe kızardı. Kendine bir kahve daha doldurarak, ''Merhaba Stepan'' dedi. ''Ne numaralar çevirdiğini söyler misin lütfen? 4 gün çalıştıktan sonra bırakıp gittin. İnsan ayrılmadan önce izin alır, öyle değil mi? Haber bile vermeden gitmişsin.'' ''Haber verdim. Kime?'' ''Felix Adamıç'a.'' Strakova bir an duraksadı. ''Birine mi kızdın yoksa? Hadi Stepan söyle, birine mi kızdın diyorum?'' ''Bana öyle laflar etmeseydiniz gitmezdim. Ben buraya atların bakımı için, arabanızı sürmek için geldim. Başka şeyler için değil. Şimdi o konuyu açma. Beni anlamamışsın. Ayrıca bu yüzden bana kızman gerekmez. Senden özellikle bir şey istemedim ki. İstesen bile bunda gücenecek, alınacak ne var canım? Gene de şey, sana gereksiz sözler söylemiş olabilirim. Buna hakkım var. Bak, aylığını da artırıyorum. Umarım bundan böyle aramızda bir anlaşmazlık çıkmaz.'' Stepan geriye döndü, gitmek üzere yürüdü. ''Dur, dur. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Bak Stepan, yeni bir arabacı üniforması almıştım. Sırtındaki bir şeye benzemiyor. Fyodor'la göndereyim sana. Güzeldir, beğeneceksin.'' ''Peki. Şunun yüzüne bakın hele. Ne surat asıp duruyorsun? Çok mu gücendirdim seni? Hadi, bırak artık küsmeyi. Benden sana zarar gelmez. Buradan memnun kalacaksın. Kızma, hadi. Kızmıyorsun değil mi?'' ''Size nasıl kızabilirim ki?'' Stepan elini salladı, gözlerini kırpıştırdı, geriye dönüp yürüdü. ''Stepan, neler oluyor söyler misin?'' ''Hiç, size kızabilir miyim? Kızacak bir şey yok ki.'' Hanımefendi yerinden doğruldu, kaygılı bir yüzle genç köylünün yanına vardı. ''Stepan, sen ağlıyor musun?''
delikanlının kolundan tuttu. ''Ne oluyor? Neler olduğunu söyle bana. Hadi söyle. Birisi mi gücendirdi seni?''
Stepan gene elini salladı, gözlerini kırpıştırdı, ağlamaya başladı.
''Hanımefendi, seni seveceğim. Tamam, her istediğini yapacağım. Yalnız o lanet olasılara bir şey verme. Avuçlarını yalasınlar. Metelik koklatma onlara. Her şeye razıyım. Ruhumu şeytana satarım. Yeter ki onların eline bir şey geçmesin.'' ''Kim onlar dediğin?'' ''Babamla abim. Zırnık koklatma onlara. Kahrolasılar. Kıskançlıktan çatlasınlar.''
Hanımefendi gülümsedi, gözlerini sildi, sonra yüksek sesle güldü.
''Peki, peki. Git şimdi. Üniformanı hemen göndereceğim.''
Stepan çıktı. Genç köylünün arkasından geniş omuzlarına hayran hayran seyreden hanımefendi,
''Aptalın biri. İyi, iyi. Beni bir sürü açıklama yapmaktan, aramızı bulmak için uğraşmaktan kurtardı. Sevmekten söz ettiğine göre işler yoluna girecek demektir.''
diye geçirdiği içinden. Ufka doğru eğilen güneşin gökyüzünü Erguvan, yeryüzünün altın rengine boyadığı o akşam üzeri, Strakova'nın atları uçsuz bucaksız bozkırda köyden uzaklara doğru uçarcasına koşturmaktaydı. Yaylı araba yolda ikide bir top gibi zıplıyor, çavdarların yolun üzerine sarkmış dolgun başaklarını acımasızca biçip geçiyordu. Arabanın sürücüsü Stepan'dı. Atları deli gibi sürmesinden dizginleri parça parça edecek sanırdınız. Sırtında şık, gıcır gıcır bir arabacı giysisi vardı. Güzel giyinmesi için hem çok para hem de zaman harcanmıştı. Pahalı kadifeyle kırmızı kumaştan üniforması tamı tamına güçlü bedenine göreydi. Göğsünde bir zincire dizili, şıngır şıngır eden metal süsler ışıldıyordu. Kat kat kıvrımlar yapmış çizmeleri gerçek Avrupa cilasıyla parlatılmıştı. Kıvırcık sarı saçları üzerine oturttuğu tavus tüylü şapkası handi ise uçacak gibiydi. Yüzünden hem körü körüne bağlılık hem de acısını atlardan çıkarmaya çalıştığı çılgın bir öfke okunuyordu. Yaylının içinde ise sere serpe oturmuş, sağlam bozkır havasını derin derin ciğerlerine dolduran hanımefendi vardı. Yanaklarında gençliğin kırmızılığı dolaşan kadının, yaşamın tadını tüm benliğinde duyduğu belliydi. Kadın bir yandan da bağırıyordu.
''Sür, Stepan, sür! Kırbaçla, yapıştır dizginleri! Uçsun atlar rüzgar gibi!''
Tekerler altındaki yol taştan olsa çevreye kıvılcımlar saçılırdı herhalde. Köy gittikçe gerilerde kalıyordu. Önce evler, sonra bey konağının ambarları gözden silindi. Çok geçmeden de kilisenin çan kulesi. Köy ta gerilerde, üzeri dumanlı bir şerit gibi gitgide ufalıp inceldi. Stepan atları dizginlerle dövüyordu durmadan. Korkusu yüreğini titreten günahtan bir an önce uzaklaşıp ondan kurtulmaya çalıştığı belliydi. Oysa günah gerilerde değil, hemen yakınında, yaylının içindeydi. O gece tüm çabalarına karşın günahtan kendini koruyamamış, bozkır ve gökyüzü ruhunu sattığının tanığı olmuşlardı. Gecenin 11'inde atlar döngere edip köye doğru dört nala koşturmayı sürdürdüler. Okların arasına koşulan at köpükler içinde kalmış, yana koşulu atsa topallamaya başlamıştı. Yaylının bir köşesinde pelerinine sarılmış oturan hanımefendinin gözleri yarı kapalıydı. Dudaklarında kendinden memnun olanların gülümsemesi vardı. Soluk alışları öylesine rahat, öylesine genişti ki, öte yandan Stepan hep ölmeyi düşünüyor, aklına bundan başka bir şey gelmiyordu. Kafası bomboş, sanki sisler içindeydi. Benliğini büyük bir sıkıntı kemiriyordu. O günden sonra her akşam üzeri ahırdan dinlenmiş atlar çıkarıldı. Stepan bunları yaylıya koşup, yaylıyı bahçe kapısına çekti. Yüzü mutluluktan ışıldayan hanımefendi ise bahçe kapısına gelip arabaya kurulduktan sonra çılgın bir koşturmaca başladı. Stepan'ın şanssızlığına bakın ki bütün akşamlar yağışsız geçtiği için bu kır gezilerinin yapılmadığı gün yok gibiydi. Çılgınca gezilerden birinden dönüşte Stepan bey konağının ahırından çıktıktan sonra doğruca ırmak kıyısına indi. Kafasının içi gene bomboştu. Yüreğine gene aynı kunt sıkıntı çöreklenmişti. Sessiz mi sessiz güzel bir gece kucaklamıştı her yeri. Otların havayı dolduran ince kokuları Stepan'ın yüzüne yumuşak yumuşak dokunuyor gibiydi. Stepan ileride, ırmağın öte geçesinde karaltısı seçilen köyünü anımsadı. Baba evi, bostanlar, atlar, Maria ile mutluluk içinde üzerine uzanıp yattıkları sıra düştü aklına. Yüreğini dalayan sızı dayanılmaz bir durum aldı. Zayıf bir sesin ''Stepan!'' diye ünlediğini duydu. Bakındı çevresine. Maria'ydı gelen. Geçitten yeni geçmiş, babuşları elinde ona doğru yürüyordu.
''Stepan, niçin gittin evden?''
dedi. Stepan karısına bönbön baktı, sonra yüzünü kaçırdı.
''Stepuşka, kimlere bıraktın öksüzünü?''
''Git karşımdan.''
''Tanrı bunun cezasını verir Stepuşka. Bedelini ödemeden kurtulamazsın. Tövbe bile edemeden alır canını. Trofim dayının asker karısıyla yaşamasının sonucunu unutmadın değil mi? Tanrım kimselere çektirmesin. Sen ne dırdır edip duruyorsun?
Stefan böyle diyerek ileri doğru iki adım attı. Maria ellerini uzatıp ona sarıldı.
Ben senin karınım Stepuşka. Beni yüzüstü bırakıp gidemezsin.
Maria kendi kendine söylenerek ağlamaya başladı.
Yiğidim benim. Ayaklarını yüyüp suyunu içeyim. Gel evimize gidelim.
Stefan karısının kollarından kurtuldu. Ona bir yumruk savurdu. İstemeye istemeye kederinden vurmuştu yumruğu. Ama yumruk tam karnına geldi. Kadıncağız bir kez gık etti, karnını tuttu, inleyerek olduğu yere yığıldı. Ne yapacağını şaşırmıştı Stefan. Gözlerini kırpıştırdı, iki yumruğunu şakaklarına dayadı. Arkasına bakmaksızın bey konağının avlusuna doğru yürüdü. Ahıra gelince oradaki sıranın üzerine serili yatağa çöktü. Başını yastığın altına soktu, canı iyice yanana dek elini ısırdı. O sırada hanımefendi yatağına oturmuş fal açıyordu. Ertesi gün hava açık mı olacaktı yoksa kapalı mı? Kağıtlar açık olacağını haber verdi. 3. Rjevetski bir sabah arabasıyla geceyi geçirdiği komşu toprak ağasının evinden dönüyordu. Saatin ya dördüydü ya da öyle bir şey. Güneş henüz doğmamıştı. Yarıdan çoğu ormanlar arasından geçen yolda arabasını sürerken oturduğu yerde hafif hafif sallanıyordu. Yöneticiliğini yaptığı Strakova'nın çiftliğine hayli yaklaşmıştı ki, ''Bu da nesi? Ormandan ağaç kesiyorlar.'' diye irkildi. Gerçekten de balta takırtıları, yaprak hışırtıları duyuluyordu yakınlarda bir yerden. Hemen atları durdurdu, kulakları kilişte bir süre dinledi. Sonra arabadan beceriksizce aşağıya atlayıp seslerin geldiği yere yöneldi. Semyon Jurkin toprağın üstüne oturmuş, baltasıyla yeşil dalları yontuyordu. 3 kızıl ağaç tomruğu yatırılmıştı yanı başına. Hemen ileride arabaya koşulu bir at başını ileri uzata uzata otluyordu. Jurkin'i görünce Rjevetski'nin tüm sarhoşluğu, uyuşukluğu geçiverdi. Yüzü sapsarı kesilerek genç köylüye yaklaştı. ''Ne yapıyorsun burada, söyler misin?'' diye aykırdı. ''Ne yapıyorsun burada, söyler misin?'' diye yankılandı sesi ormandan. Ama Semyon hiç istifini bozmadı. Piposunu tüttürerek işini sürdürdü. ''Ahmak herif, ne yaptığını soruyorum sana.'' ''Gözün kör mü, görmüyor musun?'' ''Ne dedin, ne dedin? Bir daha söyler misin?'' ''Bas git şuradan, başka laf mı işitmek istiyorsun benden?'' ''Neler zırvalıyorsun sen be adam? Bas git diyorum, karşımda bağırıp durma.'' Rjevetski pancar gibi kızardı, şaşkın şaşkın onu silkti. ''Ne? Buna nasıl cüret edersin?''
''Bunda cüret edecek ne var? Kimsin sen? Beni korkutacağını mı sanıyorsun? Günde senin gibi sürüyle adam çıkıyor karşıma. Her birinize hoş görünmeye kalksak nasıl baş edeceğiz?''
''Peki ne cesaretle ağaç kesersin? Burası babanın malı mı?''
''Senin de malın değil.'' Rjevetski kırbacını kaldırdığı gibi Semyon'un suratına yapıştırdı. Bunu Beriki ona baltayı gösterdiği için yapmıştı.
''Ulan Ergele, burasının kimin ormanı olduğunu bilmiyor musun?''
''Biliyorum, Strelkova'nın ormanı. Ben Strelkova'ya karşı sorumluyum, ancak ona yanıt veririm. Sen de kim oluyorsun? Bir uşaktan, hizmet kulundan başka nesin? Seni tanımıyorum bile. Hadi geç git buradan, çek arabanı.''
Semyon böyle diyerek piposunu baltaya vura vura temizledi, batıcı bir gülümsemeyle sırıttı. Rjevetski çok öfkelenmişti. O öfkeyle arabasına atladığı gibi hızla köyün yolunu tuttu. Köye varınca birkaç kişi topladı, onları tanık olarak suç yerine getirdi. Semyon eskisi gibi aynı işi yapıyordu. Az sonra muhtar, muhtar yardımcısı, köy bekçileri, yazıcı da geldiler. Hepsinin katkısıyla birkaç yazı yazılıp tutanak düzenlendi. Tutanağı önce Rjevetski imzaladı, ardından Semyon'a da imzalattılar. Beriki salak salak gülümsüyordu. Öğle üzeri Semyon hanımefendinin konağına gitti. Bayan Strelkova ağaçlarının kesildiğini biliyordu. Semyon hanımefendinin karşısına çıkarılınca selam vermeksizin yaşamın zorluklarından, Polonyalının kavgacılığından, topu topu 3 ağaç kestiğinden filan dem vurmaya başladı. Hanımefendi zıvanadan çıkmıştı.
''Hangi cesaretle başkasının ormanından ağaç kesersin?'' diye bağırdı.
Kadının öfkelenmesini zevkle seyreden, Polonyalıya da kızdığını göstermek isteyen Semyon,
''Adamının çektirdiği eziyetler yeter artık.'' dedi. ''Bir şey söylemeye kalksan hemen kamçısına sarılıyor. Olur mu öyle şey? Yapılacak iş mi yani? Biz de insanız değil mi?
Ben sana ne hakla benim ormanımdan ağaç kestiğini soruyorum. Önce onu söyle edepsiz.''
''Adamınız kıtır atmış hanımefendi. kesmesine kestim ama şey, ne diye vuruyor o da bana?
Strakova'nın bey kızı damarı kabardı birden. Semyon'un Stepan'ın abiyi olduğunu, her şeyi unutarak adamın yüzüne bir tokat patlattı. Oysa iyi eğitim almış biri olarak bunu yapmaması gerekiyordu.
''Pis köylü suratınla yıkıl karşımdan, defol, hemen git buradan!'' diye bağırdı.
Semyon utancından kıpkırmızı kesildi. Böylesine aşağılanacağını hiç beklemiyordu.
''Hoşça kalın efendim'' dedi. ''Başka ne diyebilirim? Hoşça kalın.'' Homurdana homurdana dışarı çıktı. Öylesine şaşkındı ki sokakta bile şapkasını giymeyi unuttu.
İki saat sonra Maxim Jurkin çıktı hanımefendinin karşısına. Yüzü uzamış, gözlerine koyu bir gölge çökmüştü. Oraya ağır bir konuşma yapmaya, gerekirse rezalet çıkarmaya geldiği belliydi.
''Ne istiyorsun?'' diye sordu hanımefendi.
''İyi günler hanımefendiciğim. Buraya sizden bir dilekte bulunmaya geldim. Bize biraz kereste verseniz hanımefendiciğim. Stepan'a yeni bir ev yaptıracağız da. Ama ağacımız yok.''
''Olur, alın.''
Maxim'in yüzü aydınlandı.
''Çocuğa bir evceğiz yaptıralım dedik. Ama nerede bizde kereste? Hani nasıl derler? Yemeğe oturmuşsunuzdur, lahana çorbası bile yoktur sofranızda. Biraz kereste. Ağaç yani. Semyon size karşı terbiyesizlik etmiş. Siz onun kusuruna bakmayın, değerli hanımefendi. Bağışlayın onu. Salağın biridir. Bu yaşa geldi, daha aklını başına toplayamadı. Bir şeyden anladığı yok. Cahillik işte. Şey, tomrukları götürmemize izin veriyor musunuz? Gelin de götürün. Felix Adamıç'a gerekli buyruğu verirsiniz öyleyse. Tanrım sizlere esenlik bağışlasın, efendim. Bu durumda Stepan'ın da bir evceğizi olacak demektir. Ama bu size çok pahalıya oturur, Jurkin. Biliyorsun, ben kereste satmıyorum. Kendi işlerimizde kullanıyoruz. Ama satmaya kalkarsam çok para isterim.
Maxim'in yüzü birden uzadı. ''Nasıl yani?''
''Nasılı mı var? Her şeyden önce parası peşin, sonra...''
''Ama ben parayla istemiyorum ki.''
''Nasıl istiyorsun ya?''
''Nasıl istediğim belli. Kendiniz de biliyorsunuz. Köylü kısmında para ne gezer? Tek meteliğim yoktur.''
''Ben kimseye bedava kereste vermem.''
Maxim şapkasını avucunun içinde sıktı, gözlerini tavana dikti. ''Doğru mu söylüyorsunuz hanımefendi?''
''Tam dediğim gibi. Söyleyeceğiniz başka bir şey kaldı mı?''
''Başka ne söyleyebilirim ki? Yapacağımız ev için kereste vermedikten sonra. Hadi esenlikle kalın. Şunu bilin ki ağaçları vermemekle hiç iyi etmediniz. Böyle şeyler bize vız gelir de acısını sonra siz çekersiniz.''
''Stepan ahırda mı?''
''Bilmiyorum.'' Maxim Jurkin hanımefendinin yüzüne anlamlı bir bakış fırlattı, öksürdü, süklüm püklüm odadan çıktı. Öfkeden yüzü seyiriyordu. ''Seni kancık. Demek öyle ha?'' diye söylenerek ahıra yollandı. O sırada Stepan sıraya oturmuş, önünde duran atın böğrünü tembel tembel kaşağılıyordu. Maxim Jurkin içeri girmedi, kapıda dikildi. Stepan yanıt vermedi. Hatta dönüp bakmadı bile babasına. Oysa tımarladığı at adamın ansızın bağırmasından irkilmişti. ''Çabuk eve git.'' dedi Maxim.
''İstemiyorum.''
''Bunu bana nasıl söylersin?''
''Gördüğün gibi söylüyorum işte.''
''Emrediyorum sana.'' Stepan oturduğu yerden hızla kalktı, ahırın kapısını babasının yüzüne küt diye kapattı. O akşam köyden gelen bir oğlan çocuğu, Stepan'a babasının Maria'yı evden kovduğunu haber verdi. Zavallı kadın geceyi nerede geçireceğini bilmiyormuş.
''Kilise duvarının dibinde oturuyor, durmadan ağlıyor.'' dedi çocuk. ''Köylüler Maria'nın başında toplandılar, sana çok kızıyorlar.''
Ertesi sabah bey konağında herkesin uyuduğu bir saatte Stepan erkenden kalktı, eski giysilerini giyip köye yollandı. Kilisenin çanları sabah ayini için çalıyordu. Günlerden pazardı. Bulutsuz, açık bir hava vardı. İnsanın içinden neşelenmek, gülüp oynamak geliyordu. Stepan kilisenin önünden geçerken boş gözlerle çan kulesine baktı, meyhaneye doğru yürüdü. İçeri girdiğinde birkaç kişinin öndeki tezgahta dikilerek içki içtiklerini gördü.
''Vodka!''
diye bağırdı. Bir bardak vodka doldurdu meyhaneci. Stepan bunu tepesine dikti, biraz oturduktan sonra bir kadeh daha ısmarladı. Çakır keyif olmuştu. Bunun üzerine öbür içenlere de ısmarlamaya başladı. Meyhane birden şenlendi. İçkicilerden Sidor,
''Strolkova'dan ayda aldığın para yüklü olmalı.''
dedi.
''Sen içmene bak, öküz.
Gerektiği kadar alıyorum herhalde.''
''Oo, çok iyi, çok iyi. Sana hayırlı pazarlar dilerim, Stepan Maximych. Kutsal pazarın uğurlu olsun.'' Burada sabah sabah ne işim var? Sizin gibi ben de içiyorum. Orası güzel işte. Bu konuda ne düşündüğümü soracak olursanız çok iyi ediyorsunuz. Kutlarım sizi Stepan Maksimıç. Şimdi söyleyin bakalım, ayda 10 ruble alıyor musunuz?
Sen ne diyorsun arkadaş? Beyimiz 10 rubleye geçinebilir mi? En azından 100 ruble alıyordur.
Stepan bunları söyleyene baktı. Abi Semyon'dan başkası değildi. Köşede bir sıraya oturmuş, Zangoç Manifloğlu'la birlikte kafa çekiyorlardı. Zangoç'un yüzünde sinsi bir gülümseme vardı. Semyon şapkasını çıkarıp selam verircesine eğildi.
Sorabilir miyim bayım, hanımefendinin atları güzel mi bari? Beğeniyor musunuz?
Stepan bir bardak vodka daha doldurdu, sessizce içti.
Atlara diyecek yoktur canım, ancak ne yazık ki arabacısı yok. Arabacı olmayınca da...
Manafilov Stepan'a sokuldu, başını salladı.
Sen domuzun birisin, biliyor musun? Domuz. Günah işlemekten korkmuyor musun?
Ey ortodokslar, söyleyin bu adamın yaptığı boğazına kadar günaha girmek değil mi? Kutsal kitapta ne yazıyor, ha?
Sataşma bana mankafa.
Ben mankafayım da sen akıllı mısın? Hani atları kime bırakıp geldin? Ne biçim arabacısın sen? Hanımın sana kahvede ikram ediyor mu bari?
Stepan elindeki şişeyi kaldırdığı gibi Zangoç'un kocaman kafasına indirdi. Adam sendeledi ama düşmedi.
Aşk, aşk nasıl bir duygudur acaba?
Diye sürdürdü alaylarını. O kadınla evlenemeyeceksin ne yazık ki.
Sen de bir beyoğlu olsaydın o başka. Hey arkadaşlar, bu adamdan iyi bir bey olurdu öyle değil mi? Sert mi sert, ileri görüşlü bir beyefendi.
Kahkahalar yükseldi. Stepan ikinci kez kuluçlanıp şişeyi Zangoç'un kafasına olanca gücüyle vurdu. Adam bu sefer sendeleyerek yere yığıldı. Semyon kardeşinin üzerine yürüdü.
Ne diye kavga çıkarıyorsun be adam? Kadınla önce evlen, sonra onun için dövüşeceksen dövüş.
Çocuklar, bu adamın derdi nedir Tanrı aşkına? Niye kavga ediyor?
Böyle diyen Semyon gözlerini kıstı, Stepan'ın yakasını toplayarak karın boşluğuna bir yumruk yerleştirdi. Bu sırada yerden doğrulan Manafilov da uzun parmaklarını açmış, Stepan'ın suratına habire vuruyordu.
Çocuklar, işte şimdi gerçek kavga başladı. Hadi durma vur!
Diyordu bir yandan da. Meyhanenin içinde bir şamatadır koptu. Gülüşmelerle birlikte sataşmalar da başladı. Kapının önünde de bir yığın insan toplanmıştı bu arada. Stepan'ın Manafilov'un yakasına sarılmasıyla onu kapının dışına fırlatması bir oldu. Zavallı Zangoç bir çığlık koyverdi. Merdivenden aşağı paldır küldür yuvarlandı. Gülüşmeler daha da çoğaldı bunun üzerine. Çünkü sabahın ilerleyen saatlerinde meyhanenin müşterisi bayağı kalabalıklaşmıştı. Bu sefer Sidor girdi kavgaya. Onu ilgilendiren bir şey olmadığı halde Stepan'ın sırtına bir yumruk indirdi. Stepan abinin omuzlarından tuttu, onu ite kaka kapıdan dışarı attı. O hızla kafasını kapının pervazına çarpan Semyon merdivenlerden aşağı top gibi yuvarlandı. Yüzüstü tozlu yola kapaklandı. Stepan bununla da yetinmedi, ayaklarıyla abinin karnının üstünde tepinmeye başladı. Öfkeyle büyük bir zevk alarak hopladı, zıpladı, uzunca bir süre sıçraya sıçraya dans etti.
Yeter işareti verildi neden sonra.
Stepan durup çevresine bakındı. Birbirinden sarhoş bir sürü neşeli surat sırıtıyordu dört bir yanında. Onun durmasıyla abiyi de toparlanıp kalktı. Bayağı hırpalanmış, kanlar içinde kalmıştı. Yumruklarını sıkarken yırtıcı bir hayvan görünümündeydi. Manafilosa hala yerde yatıyordu. Ağzı yüzü toza bulanmıştı. Ağlıyordu durmadan. Ortalık tam ana baba günüydü. Stepan biraz kendine gelince sapsarı bir suratla kalabalığın arasından kudurmuş gibi kaçmaya başladı. Birkaç kişi peşine düştü.
''Yakala, yakala, kaçıyor, adam öldürdü!''
diye bağırıyorlardı. Stepan'ın yüreğini bir korku sarmıştı. Onu yakalasalar oracıkta öldürecekler sanıyordu. O korkuyla tabanları yağladı.
''Yakala, tut!''
diye bağırıyorlardı arkasından. Deli gibi koşarak babasının evine yetiştiğinde ancak o zaman nereye vardığını anlayabildi. Dış kapı ardına değin açıktı. Kapı kanatları rüzgardan iki yana sallanıp duruyordu. Stepan avluya attı kendini. Sokak kapısının birkaç adım ilerisinde, ağaç yongalarının talaşların üzerinde Maria oturmaktaydı. Ayaklarını altında toplamış, dalgın gözlerini önüne dikmişti. Güçsüz kolları ileri uzatılıydı. Karısını bu durumda görünce, Stepan'ın karmakarışık, içkiden uyuşmuş beyninde bir düşünce parladı. Çılgın gibi sevdiği,
yüzü ölü uçukluğundaki bu umarsız kadınla uzaklara, çok uzaklara mı kaçsaydı? Bu yerlerden, bu acımasız insanlardan kaçıp birlikte Kuban'a mı gitselerdi? Ne güzel bir yerdi Kuban. Piotr dayının yazdığına göre orada büyük bir özgürlük vardı. Yaşam daha bir rahat, yazlar uzun, insanlar mertti. İlk günler Maria ile birilerinin yanında ırgat dururlar, sonra kendilerine yetecek bir toprak parçası alıp yerleşirlerdi. Böylece ne çingene bakışlı babasının, ne de sinsi sinsi sırıtan Ayyaş abinin suratını görürlerdi. İşte bu aydınlık düşünceyle Maria'nın yanına yaklaşıp karşısına dikildi. İçkiden başı fır fır dönüyor, gözlerinin önünde renkli renkli benekler uçuşuyor, tüm bedeni sızlıyordu. Ayakta duracak durumda değildi neredeyse. Dilinin keçeleştiğini hissederek, Kuban'a, Piotr dayının yanına gitsek, biliyorsun hani bize arada bir mektup yazar, diye kekeledi. Maria yalvaran gözlerini kaldırıp, kocasının haylidir taranmamış uzun saçlarının yarı yarıya örttüğü, solgun serseri yüzüne dik dik baktı, oturduğu yerden doğruldu. Dudakları titriyordu.
Bunu söyleyen sen mi? Sen misin? Herhalde suratını meyhanede dağıtmışlardır. Kahrolası herif. Beni sen mahvettin. Sömüre sömüre bak ne duruma düşürdün. Dilerim sen de öbür dünyada cezanı çekersin.
Zavallı Stepan ne ummuştu, sonunda ne buldu. Bir anda Kuban'da Kuban'la birlikte tatlı düşleri de yok olup gitti.
Sus! Boyu devrilesiler. Hristiyan demeyip eziyet ederler. Haydutlar. Sen de o haydutlardan birisin işte. Bak Stepka, Meryem ana belanı verecektir senin. Bekle bakalım. Yaptıkların yanına kalacak mı sanıyorsun? Kalmaz. Cezanı çekeceksin.
Stepan sendeledi, gözlerini kırpıştırdı.
Sus, Tanrı aşkına sus Maria. Sarhoş herif. Kimin parasıyla sarhoş olduğunu bilmediğimi sanma. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Keyfinden içtin değil mi? Çok mutlu musun bari?
Sus Maria'cığım, sus artık.
Niçin geldin buraya? Niçin? Hadi söyle. Övmeye değil mi? Bize caka satmana gerek yok. Bütün dünya biliyor. Herkes seni gösterip gösterip alaya alıyor. Gözü çıkası.
Stepan ayağını yere vurdu. Gözlerinden ateş saçarak dirseğiyle Maria'yı dürttü.
Sana sus dedim. Yeter artık. Susmayacağım işte. Yoksa beni dövmek mi istiyorsun? Döv. Hadi döv. Zaten senden başka ne beklenir? Dayaktan başka bildiğim bir şey var mı sanki? Ben de bu işe yarıyorum ancak. Sevmeye gelince hanımefendine gidiyorsun. O zengin, güzel, soylu, bense bir köylü parçasıyım. Hadi, daha ne duruyorsun? Vursana.
Stepan kulaçlandı, Maria'nın öfkeden çarpıklaşan yüzüne olanca gücüyle vurdu. Sarhoş bilmezliğiyle savurduğu yumruk Maria'nın şakağına gelmişti. Maria sendeledi, gık demeden yere yığıldı. Tam devrileceği sırada Stepan ikinci yumruğu kadının göğsüne indirdi. Stepan karısının sıcak ama cansız yatan gövdesinin üstüne eğildi. Çok acı çekmiş yüzüne bulanık gözlerle baktı, bir şey anlamaksızın ölünün yanına çöktü. Güneş köyün üzerinde hayli yükselmiş, cayır cayır yakıyordu. Rüzgarın soluğu bile yakıcıydı. Stepan'la Maria'nın çevresindeki kalabalığın üzerine çöken kavurucu sıcak, insanların yüreğine sıkıntı gibi çöreklenmişti. Herkes önlerindeki cesedi görüyor, bir cinayet işlendiğini anlıyor ama gözlerine inanamıyorlardı. Stepan puslu bakışlarını kalabalığın üzerinde gezdirdi, dişlerini gıcırdattı, abuk sabuk bir şeyler omurdandı. Ama kimse onun kollarını bağlamaya kalkışmadı. Maxim Jurkin, Semyon, Manafilov korkudan yan yana kenetlenmiş kalabalığın ortasında dikiliyorlardı. Üçünün de yüzleri ölü gibi sapsarıydı. ''Ne diye öldürdü karısını?'' diye soruyorlardı birbirlerine. Stepan'ın annesi ortalıkta dolanıyor, bir şeyler söyleyerek ağlıyordu. Olanları hanımefendiye ilettiler. Bayan Strelkova derinden bir ah çekti, ispirto şişesine sarıldı ama bayılıp düşmedi.
''Ne korkunç insanlar bunlar,'' dedi. ''Böylesi görülmemiştir. Hergele takımı hepsi de. İyi iyi, ben onlara göstereceğim. Benim nasıl bir insan olduğumu anlasınlar.''
Hanımını avutmak için Rzhevetski koştu geldi. Koştu geldi ve kaprisli hanımefendinin onun elinden alıp Stepan'a verdiği yerine yeniden kavuştu. Bu yer bol gelirliydi. Sımsıcaktı. Tam ona göreydi. Yılda 10 kez onu oradan kovarlar ama her seferinde elinden aldıklarını geri verirlerdi. Verdikleri hiç de az değildi. Son.